Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Tek. Yazarı Hakan Nordik. Türü roman. Doğan Kitap 1. baskı Kasım 2014. ISBN numarası 978-605-09-2300-1. Bu kitap 445 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Ağustos 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bu kitabın yazarı yıllardır çok yakından tanıdığınız biri. Okurlar kitabı ön yargısız değerlendirsinler diye gerçek ismiyle değil, takma isimle yayınlamayı seçti. Siyaset, güç, intikam, vahşet, umut, işkence, aşk, derin devlet, siyah, rüşvetçiler, gerçeği arayanlar, namussuzlar, kurbanlar, tarikatlar, teşkilatlar, acımasız katiller, vahşi cinayetler, medya tetikçileri, azınlıklar, acı çekenler, yalnızlar, itilmişler, unutamayanlar, unutturmayanlar, küçük starlar, satılık gazeteciler, satılık onurlar, kiralık beyinler, orospular, fil dişi kulelerdekiler, sokakta yaşayanlar, Kafka adında bir köpek, uluslararası suç örgütleri, tutunamayanlar, kan kokanlar, para kokanlar, aşk kokanlar, yok olanlar, yok edilenler, adalet arayanlar, ezilenler, psikopatlar, intikamcılar, hırsızlar. Kısacası son yılların dünyası ve Türkiye'si. Siyasete, cinayete ve adalete bakışınızı değiştirecek tek roman. Yarı Amerikalı, yarı Türk tecrübeli gazeteci DM, Deniz Max Brando, Türkiye'de görev yaptıktan sonra New York'ta öldürülen CIA ajanı Michael McBride'ın cinayet soruşturmasında New York Polis Teşkilatı'na yardımcı olurken en yakın arkadaşı gazeteci James Fargo'nun İstanbul'da çok vahşi bir cinayete kurban gittiği haberini alır. McBride'ın hem ABD'deki bir Müslüman tarikatıyla hem de James Fargo ile ilişkisi vardır. DM arkadaşının katillerinin peşine düşmek için İstanbul'a geldiğinde kendini Türkiye'nin son 30 yılındaki pek çok cinayet, faili meçhul, siyasi infaz, adam kaçırma, şantaj, yolsuzluk gibi sayısız suçun sorumlusu olan devasa bir örgütün peşinde bulur. DM genç komiser Mahir Binal ve James'in sevgilisi Melisa Türkkan'ın da yardımıyla cinayeti aydınlatmaya çalışırken bir taraftan da suç örgütüyle ilgisi olan kişiler tek tek ortadan kaybolmaktadır. Dünyanın her köşesinde ezilenler adına baş kaldırıp mücadele edenlerin ve Gezi Parkı protestolarında yitirdiğimiz kardeşlerimizin anısına saygıyla. Giriş, Akdere Köyü, Güneydoğu Anadolu, Türkiye. Çok fakir bir aileydiler, o yüzden doğum günü hazırlıkları kısa sürmüştü ve masada fazla bir şey yoktu. Çay, kenarı çiçek desenli plastik bir tabağa özenle dizilmiş bisküviler, 3 elma ve ev yapımı bir kek. Hacer tek çocuğu Baran'ın doğum günü için komşunun bahçesinden topladığı bir demet çiçeği de sürahiye yerleştirmiş, masayı kendince süslemişti. Son olarak da kekin üzerine mumları dizmekteydi. Kocası Ahmet evin önündeki kamyoneti yüklüyordu. Çay soğuyacaktı. Mutfağın camından "Ahmet, daha ne kadar işim var?" diye sordu. Ahmet 10 dakika diye cevap verince, bunun 10 dakikası en azından yarım saattir diye düşünüp Baran'a seslendi. "Baran yavrum, haydi babana yardım ediver de hemen sofraya oturalım." Göz ucuyla yan odadaki Baran'ın "Tamam anne" deyip hemen mutfak kapısının önünden geçerek kapıya gidişini izledi. "Ne kadar şanslıyım, bu zamanda bu kadar iyi huylu erkek çocuk kimsede yok." diye içinden geçirdi. Kocaman karnını sıvazladı, bebek de 8. ayı doldurmuştu. İnşallah o da Baran gibi iyi huylu olurdu. Kekin üzerindeki mumları yakmaya devam etti. 9, 10... Dışarıdan gelen ilk patlama sesiyle irkildi. Ardından bir tane daha. Kurşun sesleri. Kurşun sesine alışkındılar ama bunlar çok yakından geliyordu. Birden kurşun sesleri arasında belli belirsiz oğlunun çığlığını duydu. Kapıya doğru fırlarken masaya çarptı, pasta ve mumlar yere düştüğünde dışarı çıkmıştı bile. Hacer'in ilk gördüğü bembeyaz karın üzerinde yayılan kan nehrinin kollarıydı. Onun hemen yanında da oğlunun kana bulanmış tek terliği. Baran yolun tam ortasında yatıyordu. Yanı başına yüzü koyun devrilmiş Ahmet'in bir kolu Baran'ın göğsündeydi. Belli ki oğlunu korumak için hamle etmiş ama geç kalmıştı. Hacer Baran'ın yanına yere çöktü, oğlunun başını kucağına aldı. Çocuğun kazağı kandan kıpkırmızıydı. Baran'ın başındaki delikten akan kanı durdurmak için elini üstüne bastırdı. Oğlunu kucaklayıp ayağa kalkmaya çalıştı. Ama ayaklarını kontrol edemediğinin farkına vardı. Baran'ın başı birden yana düştü. Bir anda bütün sesler yok oldu. Sonra büyük ve sonsuz bir karanlık. Mutfakta yere düşen mumlardan sonuncusu da tam o anda söndü. Birinci bölüm. Manhattan, New York, ABD. DM'nin mutlu olduğu nadir günlerden biriydi. Union Square'deki Barnes & Noble'a gitmiş, yeni dergilere göz atarken cappuccino'sunu içmiş, hatta tatlı yemesi yasak olmasına rağmen yarım dilim çikolatalı cheesecake'i bile mideye indirmişti. Kitapçılar ve kitapçıların kafeleri şehirde en sevdiği ve kendini en mutlu hissettiği yerlerdi. Etrafında hem binlerce kitapla dergi vardı, hem de her çeşit kahve, kek, pasta, kurabiye ve insanlar. Kitapçıların haricinde bir de hava alanlarını ve otelleri çok severdi. Mümkün olsa bir hava alanında yaşamak isterdi. Bu mekanlarda kendini daha mutlu, daha huzurlu ve güvende hissetmesinin altında yatan nedeni epey düşünmüştü. Hayatında dönem dönem ya mutlaka bir yere ait olma arzusu ya da tam tersine her şeyden kaçıp yalnız kalma isteği baskın olmuştu. Hangi durumda daha mutlu olduğuna bir türlü karar veremediği için bu iki duyguyu da ona aynı anda yaşatan mekanlarda daha huzurlu olduğuna karar vermişti. Havaalanları ve oteller böyle yerlerdi. Buralarda hem yalnızdı hem de etrafında insanlar olduğundan yapayalnız değildi. Hiç kimseye ve hiçbir yere bağlı olmamak, istediği anda istediği kararı verip gerektiğinde şehir ya da ülke değiştirebilmek DM için hep çok önemli olmuştu. Ama herkesten kaçıp tek başına kaldığında da içini yakan jilet gibi keskin bir yalnızlık duygusu ve hüzün baş gösterirdi. O zaman da her seferinde havaalanı ve otele gitme şansı olmadığından kendini kitapçıların kafelerine atardı. Kendi antipatik ailesi veya pek anlaşamadığı arkadaşlarıyla vaktini harcayıp bunalmaktansa tanımadığı insanların ortasında yalnızlığını unutmayı tercih ederdi. Kafedeki müşterilerin çoğu DM gibi yalnız insanlardı. En azından böyle olduğunu düşünmek ona da rahatlatıcı geliyordu. Yan masadaki saçının yarısı maviye boyalı ve ciklet çiğneyerek yanındaki oğlanı elleyen ergen kız, DM'nin hassas, kültürlü, yalnız ve romantik kafe okuru hayaliyle örtüşmüyordu. Ama olsundu, bu da hayatın bir parçasıydı. Ama Allah'tan kitapçılarda genelde bu türlerden en fazla birer çift bulunurdu. Birkaç kitap ve dergi almış eve dönerken yolda hafiften ıslık bile çalmıştı. DM, yani tam adıyla Deniz Max Brando, Melez'di. Annesi Türk, babası Amerikalıydı. Hem İsveç asıllı bir Amerikalı olan babasının hem de tam bir Akdenizli olan annesinin özelliklerini taşıyordu. Yakışıklı sayılırdı, uzun boylu, kumral, dalgalı saçlı, lacivert gözlü, çok güzel gülüşü olan bir herifti. Fiziki olarak iki tarafın özelliklerini taşımak nasıl bir avantajsa, ruhsal olarak da bunun tam tersi geçerliydi. Kendini çocukluğundan beri ortadan ikiye bölünmüş gibi hissederdi. Belki de hiçbir ülkede kendini evinde gibi hissedememesi bundandı. Tam dairesinin kapısını açarken cep telefonu çaldı. Arayan üniversitede bir süre birlikte okuduğu Robert Mara'ydı. Robert'a seni 2 dakika sonra arayacağım deyip elindeki poşetleri koltuğa fırlattı ve Kafka ile Mutat hoş bulduk seremonisi için kanepeye oturdu. Kafka zaten çoktan kanepeye atlayıp sırt üstü yatmış ve göbeğini açmıştı bile. Çok mu özledin beni gibi klişe sözleri tekrarlarken bir taraftan da göbeğini okşayarak köpeği sakinleştirdi. Aslında 12 yıldır birlikte olmalarına rağmen köpeği evde tek başına bıraktığı her sefer acaba çok uzun süre yalnız kaldı da sıkıldı mı diye üzülürdü. Eve dönüşü ne kadar gecikirse Kafka o kadar uzun süre havlayarak memnuniyetsizliğini belli eder, DM de onu mutlu etmek için o kadar uzun süre sevip okşardı. Kafka erkek bir Lhasa Apso idi. Köpeklerle ilgili bir kitapta Lhasa Apso'ların Tibet'te tapınaklarda yetiştirildiğini ve baş rahip öldüğünde onun bu köpeklerde reenkarne olduğuna dair bir şeyler okumuş ya da öyle aklında kalmıştı. Bu yüzden Lhasa Apso almaya karar vermişti. Fakat yavru Kafka eve gelir gelmez Budist rahip olgunluğundan hiç de nasibini almadığı hemen belli olmuştu. Buna rağmen neticede tam sahibine uygun, son derece başına buyruk bir köpekti. Üstelik çok iyi huyluydu. Bu yüzden de en uzun seyahatlere çıkarken bile çekinmeden başkalarına bırakabiliyordu. DM seyahate giderken Kafka bırakıldığı her eve arkasına bakmadan sanki 40 yıldır orada yaşıyormuşçasına girer ve dönüşte de kendi evine gelince sanki hiç ayrılmamış gibi hemen kanepedeki köşesine kuruluverirdi. DM başlangıçta uzun süre köpeklerle ilgili sahibine bağlılık hikayelerini kimler uydurmuş diye düşünmüş ama ilk hastalandığında yüksek ateşle yatarken Kafka'nın 24 saat yatağının yanından ayrılmadan beklediğini ve devamlı elini yalayarak destek verdiğini görünce köpeğin kalitesini anlamıştı. Göbek okşamaları ve mutluluk mırıldanmaları bitince DM Robert'ın telefonunu tuşladı. ''Ne haber? Epeydir sesin soluğun çıkmıyor. Herhalde gene bir işin düştü.'' diye söze girdi. Robert her ne hikmetse 2 sene gazetecilik okuduktan sonra polis olmaya karar vermişti. Buna rağmen arkadaşlıklarını sürdürmüşlerdi ve eskisi kadar sık olmasa da yıllar sonra hala görüşmeye devam ediyorlardı. Robert artık tecrübeli bir dedektifti. Müslüman veya Türk göçmenlerle ilgili bir sorun olduğunda da DM'ye danışırdı.
''Haklısın, gene işim düştü. Çok acil bir konu. Hemen buluşabilir miyiz?''
''Ne kadar acil?''
''Bir cinayeti araştırıyorum. Adam Amerikalı ama uzun yıllar Türkiye'de yaşamış ve buradaki bazı Türk iş adamları ve derneklerle de yakın bağlantıları var. Sen de tanıyorsun sanırım. Michael McBride.''
''Evet, bir süre önce bir dergi için röportaj yapmıştım.
Ben de internette o röportajı gördüm. Ondan konuşalım istedim.''
İkinci bölüm. Yarım saat sonra DM sözleştikleri gibi 7. cadde ile 57. sokağın birleştiği köşedeki Europa kafenin kapısından girdi. Robert dipteki masaya oturmuş onu bekliyordu. 3-5 dakika Robert'ın karısından, 2 küçük kızından ve DM'nin dergideki işlerinin nasıl gittiğinden söz ettiler. Bu sırada adamın devamlı saatine bakmasından huzursuz olan DM, ''Acelen olduğu belli, anlat bakalım meseleyi.'' diyerek havadan sudan konuşmayı kesiverdi.
''Başlamadan söyleyeyim, bu konuşma kesinlikle aramızda kalacak. Konuyla ilgili değil yazı yazmak, tanıdığın hiç kimseye tek bir söz bile etmeyeceksin.''
''O derece ciddi ha, ya ağzımdan bir şey kaçırırsam?''
''Benim meslek hayatım da senin gazetecilik hayatın da biter. Böyle bir şey olmasını istemezsin herhalde.''
Görüşmeyeli Robert, Amerikan polisiye dizilerindeki polisler gibi konuşmaya başlamıştı. DM mesleki deformasyonu anlıyordu da bu ucuz dizi ağzını nereden kaptığını anlayamıyordu.
''Tamam, tamam, olayı dramatize etme. Peki bu kısa süreli bir ambargo mu olacak, yoksa hiçbir zaman mı yazamayacağım?'' ''Ben buna karar verecek durumda değilim. Eğer ileride soruşturma bittiğinde bazı şeyleri açıklamaya karar verirsek sana söz veriyorum. İlk konuşacağım gazeteci sen olacaksın.''
''Tamam, bu söz bana yeter. Anlat bakalım.''
''Telefonda da söylediğim gibi Michael McBride dün gece evinde öldürülmüş. Bu sabah gelen temizlikçi cesedi bulmuş.''
''Benden öğrenmek istediğin ne?''
''Senin de bildiğin gibi adam hayatının büyük bir bölümünü ve son 5 yılın neredeyse tamamını Türkiye'de geçirmiş. Bütün işleri Türkiye'de. Buradaki Türk iş adamlarıyla da çok sıkı fıkı. Yaptığın röportajı okudum. McBride'ı ne kadar tanıyordun? Buradaki hangi Türk şirketleriyle ilişkisi vardı? Özel hayatıyla ilgili bir şeyler biliyor musun? Kısacası öğrenip de röportajda yazmadığın ne varsa anlatmanı istiyorum.''
3 ay kadar önce New York'ta bir Türk derneğinin konferansında tanıştık. Sonra da okuduğun röportajı yapmak için buluştuk.
İstanbul'da yazılım üreten ve satan bir şirketi varmış. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'nin de üyesiydi ve iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için çalışıyordu.
''Bu kadarını biz de biliyoruz.'' dedi Robert. ''Adamla ilgili dikkatini çeken başka şeyler oldu mu?''
Hafifçe gülümseyerek ''Ne de olsa dedektiflik tecrübenle bazı şeyler yakalamış olabilirsin.'' diye ekledi.
DM yıllar önce üniversitedeyken herhangi bir gazetede iş bulamadığı için bir süre dedektiflik bürosunda araştırmacı olarak çalışmıştı. Aslında araştırmacılık dedikleri çoğunlukla eşlerinin kendilerini aldattığından şüphelenen müşterilerin karılarını veya kocalarını takip edip uzaktan fotoğraflarını çekmekti. 3 senelik bu tecrübenin sonunda özel dedektif lisansı almaya hak kazanmıştı. Bu dedektiflik macerasının başka bir faydası da o zamanki patronunun önerisiyle hem silah kullanmayı hem de savunma ve dövüş tekniklerini öğrenmiş olmasıydı. Üniversite yıllarında yediği onca dayaktan sonra gazetecilik yaparken Şili'de saldırıya uğradığında sağ kalmayı becerebilmesini de bu eğitime borçluydu. Ancak bütün bunlar yıllar öncesine kalmış ve gazetecilik yapma fırsatı çıkar çıkmaz dedektifliği bırakmış, bir daha da geri dönmemişti. DM bu dedektiflik tecrübesiyle her fırsatta dalga geçen Robert'ın müstehzi tebessümünün pek üstünde durmadı. Sadece McBride sana fazla güven vermedi demekle yetindi.
Ne demek istiyorsun güven vermedi demekle?
Çok konuşan ama dişe dokunur hiçbir şey anlatmayan tipler vardır ya, işte öyle. Yani profesyonel bir palavracıydı. Sorduğum bütün soruları hep yuvarlak cevaplarla geçiştirip, lafı devamlı Türkiye'ye, Türk kültürüne, doğuluların sıcakkanlılığına falan getirdi. Bir de tabii şimdi çok moda olduğu üzere İstanbul 2010'da Avrupa kültür başkenti oldu. Bu yükselen kültürel değerler çok önemli pompalaması yaptı.
Tabii asıl kastettiği yükselen pazarlardı. Ekonomi hızla büyüyor, yabancı şirket yatırımları artıyor. Biz de buna destek olmalıyız türünden klasik iş adamı lafları.
Neticede adamın bütün işleri Türkiye'de olduğundan oradan para kazanıyordu. Ama bana Türkiye reklamı yapması biraz anlamsız oldu.
Adam belki seni Amerikalı sanmıştır.
Anladığım kadarıyla adam sadece yarı Türk yarı Amerikalı olduğumu değil, benimle ilgili bir sürü başka şeyi de biliyordu.
Seni ne rahatsız etti?
Deniz anası gibi tipler vardır ya, bir türlü ele gelmez, hep avucundan kayar. Sorduğum hiçbir soruya doğru dürüst cevap vermedi.
Robert anlamış gibi başını salladı. Şirketinin ne tür yazılımlar sattığını bile tam olarak anlatmadı. Büyük kuruluşlar ve bankalarla çalışıyoruz diye geçiştirdi. Ama sonradan öğrendiğime göre aslında savunma sanayi ile ilgili çalışıyor ve orduya mal satıyormuş.
Robert DM'nin anlattıklarına pek şaşırmamıştı. Hiç tepki vermemesinden bütün bunları hatta muhtemelen çok daha fazlasını bildiği belliydi.
Adamla tanıştığınız dernek, anladığım kadarıyla Müslüman bir grubun kurduğu bir dernek.
Öyle söyleniyor.
Adı neydi?
Yeşil Bilim ve Kültür Derneği ama kısaca bilimciler deniyor.
Bilimle ne ilgileri var?
Hem bilim hem yeşil hem de kültür. İlişkiyi sen kur. Belki de Yeşil Kuşak projesinden esinlenmişlerdir.
Robert'ın boş bakışlarından yaptığı Yeşil Kuşak dokundurmasını hiç anlamadığını fark etti. McBride'ın onlarla iş yapması tuhaf değil mi sence?
Benim bildiğim McBride dernekle değil, Mahmut Tekinalp adlı adamla iş yapıyordu. Zaten beni de McBride ile bu Mahmut Tekinalp tanıştırmıştı. İş yapma meselesine gelince artık hiçbir şey tuhaf değil. Özellikle de bu devirde ve burada. Amerika'da Türk iş adamlarının kurduğu bir sürü farklı dernek var. Bunların bir kısmının üyelerinin İslamcı olduğu söyleniyor. Bir de bunlara karşı kurulmuş Atatürkçü dernekler var. Ama iş ticarete gelince farklılıklar, hatta düşmanlıklar göz ardı ediliveriyor. Görünüşte iki farklı kamptan olan bu derneklerin hepsine üye olan hem Türk hem de McBride gibi Amerikalı bir sürü iş adamı var. Yani eğer cepler birlikte dolacaksa Müslümanlar Atatürkçülere, Atatürkçüler de Müslümanlara katlanıyor. McBride benzeri Amerikalı iş adamları da bunlar arasında bir nevi köprü veya yerine göre tampon vazifesi görüyor. Dedikleri gibi iş adamları için business is business, gerisi boş laf. Bunlar dini de ticaret için kullanıyorlar. Benim içkici, alemci ve dinle hiç ilgisi olmayan bir arkadaşım var. Bir gün yemek yerken birden ben kaçıyorum, cumaya yetişeceğim demez mi? Ulan senin gibi bardan çıkmayan bir herifin namazda ne işi var dedim. En büyük işleri orada bağlıyorum diye cevap verdi. Tipik tüccar mantalitesi bu işte. Müslüman, Hristiyan, Yahudi, hepsinde para hırsı aynı. Robert cevap vermedi. D.M. Robert'ın protestan bir aileden geldiğini biliyordu ama din konusunda hiç konuşmamışlardı bugüne kadar. Bugün de bu konuya girmeye niyeti yoktu belli ki. Peki bu dernek ve Tekin Alp'le ilgili başka neler biliyorsun? D.M. soruyu duymazdan gelerek, biraz da sen anlat, McBride'ın ölümü neden bu kadar önemli senin için diye sordu. Michael McBride alelade bir Amerikan vatandaşı değildi. Ben de bundan şüphelenmiştim zaten. Hükümet için mi çalışıyordu? CIA ajanı mıydı? Yorum yok. Benim de daha fazla bilgim yok. Olsa da sana her şeyi anlatamam biliyorsun. Yukarıdan emir geldi McBride olayıyla ilgili. Hem çok önem veriliyor hem de bütün bilgiler gizli tutuluyor. DM daha ilk tanıştıklarında McBride'ın CIA için çalıştığından şüphelenmişti. Yorum yok cevabı da bu şüphesini doğruluyordu. Robert'tan kolay laf alamayacağını anlamıştı ama gene de hazır yakalamışken bir şeyler öğrenmek istiyordu. Adam nasıl öldürülmüş? Sana bunu anlatamam. Hem benden yardım istiyorsun hem de hiçbir şey anlatmıyorsun. Yazmamaya ve konuşmamaya söz verdim, yetmez mi? Biliyorum, sözünü tutacağından da eminim. Ama hem McBride'ın kimliği hem de cinayetin farklılığı yüzünden anlatamıyorum. Şimdiye kadar hiç rastlamadığım bir şey. Nasıl yani? Adam boğularak ölmüş. Suda mı boğmuşlar? Hayır. Nasıl boğulmuş? İnsan pisliğiyle boğulmuş. Ağzı, boğazı, hatta midesi tamamen bok doluydu. Etrafı sıçrayanlardan anlayabildiğimiz kadarıyla ellerini ayaklarını bağlayıp sonra da pompa benzeri bir aletle boğulana kadar ağzına bok püskürtmüşler. DM bunu beklemiyordu. Hayretten ağzı açık kalmıştı. DM'nin şaşkınlığından faydalanan Robert biraz önce sorduğu soruyu tekrarladı. Dernek ve Tekin Alp ile ilgili başka neler biliyorsun? DM tam ne cevap vereceğini düşünüyordu ki Robert'ın telefonu çaldı. Robert telefonu açtı, kısa bir süre dinledikten sonra hemen geliyorum dedi ve aniden kalktı. Acil bir durum var, sonra konuşuruz deyip hızlı adımlarla çıktı. DM hesabın kendine kalmasına biraz bozulmuştu. Robert gittikten sonra acaba Tekin Alp'le ilgili bildiklerimin bir kısmını da anlatsa mıydım diye aklından geçirdi. Eğer anlatsaydı belki başka şeyler de öğrenebilirdi. Ama öğrendiklerini hemen yazamayacağına göre acelesi yoktu. Robert'ı konuşturmak için daha dikkatli ve kusursuz bir plan yapmalıydı. Neyse, bir iki gün geçsin, durum biraz daha netleşsin, sonra nasıl davranacağına karar verirdi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.